Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 22.
11. dizin, sayfa 213. 11. kısım. Güneyden esen iyi bir rüzgarla birlikte Raşa yelkenlerini açtı. Motorun kapatılmasıyla birlikte güvertenin altından gelen gürültülü homurtu da kesildi. Artık yalnızca denizin sakin sesleri duyuluyordu. Geminin ön tarafına çarpan dalgaların kırılması, yelkenlerde inleyen rüzgarın sesi, tahtaların ve palangaların gıcırtısı. Predator 6,5 kilometre yukarılarında gözlerden ırak olarak onları izliyordu. Arap yelkenlisi İran'ın güney sahili boyunca ilerleyerek Umman körfezine girdi. Buraya vardığında hafifçe sancak tarafına döndü. Yelkenlerini şimdi geminin arka kısmından esen rüzgara doğru çevirdi ve İran ile Arabistan arasındaki dar geçide Hürmüz boğazına girdi. Boğazın Umman'a bağlı Musandum yarımadasının İran sahilinden yalnızca 12 kilometre uzaklıkta olan ucunda yoğun bir tanker trafiği vardı. Dev tankerlerin enerjiye aç batı için ham petrol ile yüklü olanları suya oldukça batmış durumda ilerlerken, diğerleri Suudi ya da Kuveyt petrolü yüklenmek üzere yüksekten seyrediyorlardı. Arap yelkenlisi gibi daha küçük gemiler sahile daha yakın seyrederek derin suları bu dev tankerlere bırakıyorlardı. Ne de olsa bu devlerin yollarını bir şey tıkadığında aniden durmaları olanaksızdı. Raşa'nın acelesi olmadığından geceyi Umman'ın Kumzar'daki deniz üssünün doğusundaki adaların orasında geçirdi. Ilık gecede teknenin kıç kısmında güverte üstünde oturmakta olan ve İskoçya'daki hava üstündeki plazma ekranda hala tüm netliğiyle görülebilinen Martin ay ışığında iki sigara botu gördü ve hızla Umman sularından Güney İran'a doğru ilerleyen bu iki teknenin motorlarının uğultusunu duydu. Bunlar bahsedilen kaçakçılar olmalıydılar. Bu adamlar kendilerini hiçbir ülkeye karşı sorumlu hissetmiyor, yalnızca ticaret yapıyorlardı. İran'da herhangi bir ıssız kumsalda ya da Belucistan'da sabah gün ağarırken müşterileriyle buluşacak, ucuz sigaralarını teknelerden indirecek ve Umman'da çok değerli olan tiftik keçilerini yükleyeceklerdi. Yüklerini teknenin orta yerinde sıkıca bağlamışlardı ve teknenin mürettebatı sanki hayat memat meselesiymiş gibi onu koruyordu. Ne de olsa 250 beygir gücüne sahip iki dev dış motoru olan kurşun kalem inceliğindeki bu botlar çırpıntısız denizde 50 deniz mili hızı aşabiliyorlardı. Bu tekneleri yakalamak neredeyse olanaksızdı. Bilmedikleri bir akıntı, tanımadıkları bir koy yoktur. Ve zifiri karanlıkta ışıksız tankerlerin önünden diklemesine geçerek güvenli sahillere ulaşmayı başarırlar. Faysal bin Selim hoşgörüyle gülümsedi. Kendisi de kaçakçıydı ama işini seslerini daha uzaktan duyabildiği bu körfez serserilerinden daha vakur biçimde yapıyordu. ''Peki seni Arabistan'a götürdüğümde ne yapacaksın dostum?'' diye alçak sesle sordu. Kahvaltı için balık yakalayabilmek umuduyla denize olta sarkıtmış olan Ummanlı tayfa teknenin ön tarafındaydı. Akşam namazını iki adamla birlikte kılmıştı. Şimdi ise sohbet etme zamanıydı. ''Bilmiyorum'' diye itiraf etti Afgan. ''Bildiğim tek şey kendi ülkemde ölü bir adam olduğum. Pakistanlılar Amerikalıların av köpekleri olduğundan Pakistan'ın da kapıları bana kapalı. Başka gerçek iman sahipleri bulmayı umuyorum. O zaman onlarla birlikte savaşmaya önereceğim.'' ''Savaşmak mı? Ama Birleşik Arap Emirliklerinde savaşılmaz. Onlar Batı'nın sadık müttefikleridir. Suudi Arabistan'da ise seni anında bulup geri gönderirler. İşte.'' Afgan omuzlarını silkti. ''Tek isteğim Allah'a hizmet etmek. Ben yaşayacağım kadar yaşarım. Bundan sonra kaderimi onun ellerine terk ediyorum.'' ''Ve onun uğruna ölmeye hazır olduğunu söylüyorsun.'' diye ekledi kibar Katarlı. Mike Martin çocukluğunu ve Bağdat'ta devam ettiği özel liseyi düşündü. Oradaki öğrencilerin çoğu Iraklıydı ama hepsi de toplumun en üst tabakasına aittiler. Babaları çocuklarının yükselebilmelerini, Londra ve New York'la iş yapan büyük şirketleri yönetebilmeleri için İngilizceyi mükemmel öğrenmelerini istiyorlardı. Dersler İngilizceydi ve geleneksel İngiliz nazmının ezbere öğrenilmesi de ders programının bir parçasıydı. Bütün bu şiirler arasında Martin'in en çok sevdiği bir tanesi vardı. Romalılar arkasındaki köprüyü parçalarken bu son köprüyü Tarquin ailesinin ordusuna karşı savunan Romalı Horatius'un öyküsünü anlatan şiirdi. Bu şiirin bir bölümünü bütün çocuklar bir ağızdan tekrarlardı. Bu dünyada üzerindeki her erkek er ya da geç ölümle buluşur. Daha iyi bir ölüm biçimi var mıdır? Büyük güçlerin tehdit ettiği, atalarının külleri ve tanrılarının mabetleri uğruna ölmekten başka. Eğer onun adına yapılan bir cihatta şehit olabilirsem elbette diye karşılık verdi. Arap yelkenlisinin kaptanı bir süre düşündükten sonra konuyu değiştirdi. Üzerinde Afgan giysileri var dedi. Bu halinle seni hemen tanırlar. Bekle. Aşağı indi ve elinde yeni yıkanmış bir diş daş ile geri döndü. Bu omuzdan ayak bileklerine kadar dümdüz inen beyaz pamuklu bir entariydi. Üzerini değiştir diye buyurdu. Şalvarınla Taliban türbanını denize at. Martin üzerini değiştirdikten sonra Bin Selim ona bir de körfez Araplarının taktığı kırmızı desenli kefiye denen örtüyü ve örtünün başında sabit durmasını sağlayan siyah kordondan halkayı uzattı. Yaşlı adam dönüşümünü tamamlayan konuğuna bakarak daha iyi dedi. Konuşmadığın sürece seni körfez Arabı sanacaklar. Ama Cidde bölgesine yaşayan bir Afgan kolonisi var. Nesillerdir Suudi Arabistan'da yaşamakla birlikte senin gibi konuşuyorlar. Oradan geldiğini söylersen yabancılar sana inanacaktır. Haydi şimdi uyuyalım. Yarın yolculuğumuzun son günü ve sabah gün doğarken kalkacağız. Predator onların demir alıp adaları arkalarında bırakışlarını, El Ghanam'ın kayalıklı burnunun etrafından dikkatle geçip önce güneybatıya doğru, sonra da Birleşik Arap Emirlikleri sahilleri boyunca ilerleyişlerini izledi. BAE 7 devletten oluşmakla birlikte yalnızca Dubai, Abu Dhabi ve Şerce gibi en büyük ve en zengin olanlarının adları hemen akla gelmektedir. Diğer dördü çok daha küçük, çok daha varlıksız ve neredeyse anonimdir. Bunlardan ikisi Acman ve Ummul Kayveyn, zengin petrol rezervleri sayesinde dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinden biri olan Dubai'nin hemen yanında bulunmaktadır. Fujairah yarımadanın diğer tarafında bulunmakta ve Umman Körfezi'ne doğudan bakmaktadır. Yedinci devletin adı ise Resul Hayme'dir. Resul Hayme, Dubai ile aynı sahilde olmakla birlikte yukarıda Hürmüz Boğazı'nın olduğu yerde bulunmaktadır. Son derece yoksul ve aşırı geleneksel bir ülkedir. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın armağanlarını daima büyük bir açgözlülükle kabul etmiştir. Bu armağanların en dikkat çekenleri Vahhabizm öğretisinin yayıldığı büyük paralarla oluşturulan cami ve okullardır. Batıdaki adıyla Ras el Kaad, kökten dinciliğin ve bölgedeki El-Kaide ve cihat sempatizanlığının merkezidir. Yavaşça ilerleyen Arap yelkenlisinin sol tarafında ilk olarak belirecek olan ülkedir. Güneş batarken oraya ulaştılar. Kaptan konuğuna yönelerek hiçbir kimlik belgen yok dedi ve ben de sana bu konuda yardımcı olamam. Ama bu çok da önemli değil. Kimlik belgesi zaten Batı'nın can sıkıcı icatlarından biri. Para çok daha önemlidir, bunu al. Martin'in eline bir tutam BAE dirhemi tutuşturdu. Akşamın alacakaranlığında sahilden yaklaşık 1 kilometre mesafede kentin yanından geçtiler. Binaların arasında ilk sokak lambaları yanmaya başlamıştı. İleride sahilde seni indireceğim dedi Bin Selim. Sahil yolunu bulup kente yaya olarak döneceksin. Eski kent merkezinde bildiğim bir konuk evi var. Ucuz ve temiz olduğu gibi gelene gidene de karışılmaz. Oraya yerleş ve sakın dışarıya çıkma. Orada güvende olursun ve inşallah belki sana yardımcı olabilecek dostlar bulabilirim. Martin otelin ışıklarını karşısında gördüğünde ve Raşa sahile doğru ilerlerken hava iyice kararmıştı. Bin Selim restore edilerek otele dönüştürülmüş olan Hamre Kalesi'ni iyi biliyordu. Otelin yabancı konukları için bir plajı ve plajda teknelerin demirleyebileceği bir iskele vardı. Hava karardıktan sonra da artık kimseler olmazdı. Edsel Operasyon Merkezi'nde bir ses gemiden ayrılıyor diye bildirdi. 4000 metre yükseklikteki Predator zifiri karanlığa karşın enfraruj kamerasıyla bir gölgenin Arap yelkenlisinden dalga kırana atlayışını tüm netliğiyle aktarabilmişti. Ticaret gemisi motorlarını geri geri çalıştırarak açık denize geri döndü. İşlemcinin omzunun arkasından ekrana bakmakta olan Gordon Phillips, "Gemiyi unutun, gözünüzü adamın üzerinden ayırmayın." diye buyurdu. Bu buyruk Tom Wright'e ulaştırıldı ve Predator'a sahil yolundan Resul Hayme'ye geri dönmekte olan adamın termik fotoğrafını izlemesi komutu verildi. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yoldu ve Martin eski kent merkezine ulaştığında saat gece yarısına geliyordu. İki defa yol sorduktan sonra konuk evini bulmayı başardı. Otel ile El Şeyhi ailesinin oturduğu ev arasında yaklaşık 500 metrelik bir mesafe vardı. 11 Eylül günü bindiği uçağı Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi'ne yönelten Mervan El Şeyhi bu aileden geliyordu ve yerli halk için o hala büyük bir kahramandı. Martin Faysal Bin Selim'in adını anana dek otel görevlisi oldukça aksi ve şüpheci davrandı. Ama duyduğu ad ve karşısındaki adamın elindeki bir tutam dirhem bir anda havasının değişmesini sağladı. Martin içeriye buyur edilerek sade döşenmiş bir odaya götürüldü. Görünüşe göre otelde kendisinden başka yalnızca iki müşteri kalıyordu ve onlar da çoktan dinlenmeye çekilmişlerdi. Konumuna karşı tutumu değiştirmiş olan otelci Martin'i yatmadan önce bir fincan çay içmeye davet etti. Çay içerlerken Martin Cidde'den geldiğini ama Paştun kökenli olduğunu açıkladı. Esmer görüntüsü, uzun kara sakalı ve sürekli Allah'a olan sadakatini vurgulayan sözleriyle Martin ev sahibini gerçek bir mümin olduğu konusunda ikna etmeyi başarmıştı. Birbirlerine iyi geceler dileyip ayrıldılar. Bu arada Arap yelkenlisi gece karanlığında yoluna devam ediyordu. Hedefi Dubai'nin merkezinde The Creek diye bilinen limandı. Daha önceleri erkeklerin kıyısında oturup balık ağlarını onardıkları ölü balık kokan, balçıklı bir dereyken şimdilerde gittikçe büyüyen başkentin son pitoresk manzaralarından biri haline gelmişti. Gold Souk'un hemen karşısında batılı otellerin pencerelerinin altında bulunan limanda Arap yelkenlileri yan yana dizilmişlerdi. Ve turistler eski Arabistan'ın bu son anılarını görmek için buraya akın ederler. Bin Selim bir taksi çevirerek şoförden kendisini 5 kilometre uzaklıktaki 7 emirlik arasında en küçüğü olan Acman emirliğine götürmesini istedi. Oraya vardığında taksiyi göndererek arkasında kendisini izleyen birileri olması ihtimalini göz önünde bulundurarak dolambaçlı yollar ve yaygaracı satıcılarla dolu kapalı çarşıya dalıp izini kaybettirdi. Ama onu izleyen kimse yoktu. Predator Resul Hayme'nin merkezindeki bir konuk evine odaklanmıştı. Arap yelkenlisinin kaptanı çarşıdan ayrılarak küçük bir camiye girdi ve oradaki imama ne istediğini söyledi. Küçük bir erkek çocuğu kentin diğer ucuna yollandı ve çocuk bir süre sonra yanında kentteki teknik üniversitede öğrenci olan genç bir adamla geri döndü. Bu genç adam aynı zamanda El-Kaide'nin 2001 yılına kadar Celalabad yakınlarında yürüttüğü Darunta eğitim kampından mezun olmuştu. Delikanlı yaşlı adamın kulağına fısıldadıklarını dinledikten sonra başını evet anlamında sallayıp teşekkür etti. Arap yelkenlisinin kaptanı yine kapalı çarşının içinden geçerek diğer yana geçti. Bir taksi çağırdı ve limanda bekleyen gemisine geri döndü. Elinden gelen her şeyi yapmıştı. Şimdi her şey daha genç adamların elindeydi. İnşallah. Aynı günün sabahında ama aradaki zaman farkı yüzünden birkaç saat sonra Countess of Richmond Mersey koyundan ayrılarak İrlanda denizine açıldı. Kaptan McKendrick yük gemisinin rotasını güneye çevirdi. Wales'ı sol tarafına alarak bir süre sonra İrlanda denizini ve Lizard burdunu geride bırakıp kanalı geçerek Atlantik okyanusunun doğusunda seyretmeye başlayacaktı. Sonra Portekiz'i geçerek Akdeniz üzerinden Süveyş kanalına varacak ve oradan Hint okyanusuna açılacaktı. Mart ayında hala çok soğuk olan deniz suyu Countess'in burnunda köpürüyordu. Ancak Singapur'daki showroomlarda sergilenecek olan ahşap nakliye sandıklarında sıkıca paketlenmiş olan Jaguar'lar güvert altında güvendeydiler. Resul Haime'de gizlenen Afgan birilerinin ziyaretine gelmesini tam 4 gün beklemek zorunda kaldı. Tavsiyelere uyarak dışarıya çıkmamış, en azından sokağa hiç ayak basmamıştı. Yalnızca biraz temiz hava almak için binanın arka tarafındaki, sokakla arasında 2,5 metrelik kanatlı bir kapıyla ayrılan küçük avluya çıkmıştı. Birçok kamyonet ve minibüs burada durup mal indiriyor, sonra yoluna devam ediyordu. Predator onu işte bu küçük avluda dururken izlemiş, böylece İskoçya'daki denetçileri yeni giysilerini görebilmişlerdi. Ziyaretçileri yiyecek, içecek ya da çamaşır getirmeye değil, onu almaya gelmişlerdi. Bir minibüsle geri geri binanın arka kapısına yanaşmışlardı. Şoför direksiyonun başında kalırken öbür üçü araçtan inerek binaya girdiler. Konuk evinde kalan diğer iki müşteri işlerine gitmişlerdi. Otelci de daha önce anlaştıkları gibi alışverişe çıkmıştı. Adamlar hızlı adımlarla doğruca odaya koşup kapıyı çalmadan içeriye girdiler. İçeride oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyan adam ayağa kalktığında Afganistan'da eğitilmiş adamın elindeki tabancanın namlusuyla karşı karşıya kaldı. Üçünün de başında kukuletalar vardı. İşlerini son derece sessiz ve beceriklice yapıyorlardı. Martin konuklarının işlerinden çok iyi anladıklarını ayrımsayacak kadar çok savaşçı tanımıştı. Onun da başının üzerine omuzlarına dek inen bir kukuleta geçirildi. Elleri naylon iplerle geriye doğru bağlandı. Sonra kapıdan yerleri fayans döşeli koridora çıkarıldı ve doğruca beklemekte olan minibüsün arkasına bindirildi. Yerde yan yatar durumda kapının çarpılarak kapatıldığını, aracın avludan çıkarak yolda ilerlemeye başladığını duydu. Predator bu olaya tanık olmakla birlikte gözlemciler giden aracın çamaşırhanenin minibüsü olduğunu sandılar. Birkaç dakika sonra minibüs gözden kaybolmuştu. Modern casusluk teknolojisi pek çok mucize gerçekleşmesini sağlasa da insanları da makineleri de kandırmak hala mümkündür. Baskıncıların yukarıdaki Predator'dan haberleri yoktu ama gece karanlığı yerine sabah saatlerinde harekete geçerek Edsel'deki gözlemcileri yanıltmışlardı. Ancak 3 gün sonra adamlarının kendilerine yaşam belirtisi vermek üzere küçük avluya çıkmadığını fark ettiler. Kısacası ortadan kaybolmuştu. Kendileri de boş bir evi izliyorlardı. Ayrıca eve gelen sayısız minibüsten hangisinin onu götürmüş olduğundan haberleri bile yoktu. Aslında minibüs oradan çok fazla uzaklaşmamıştı. Liman ve Ras el Ka kentinden sonra Rus el Jibal dağlarına kadar vahşi kayalıklı bir çöl uzanmaktaydı. Burada keçi ve semenderlerden başka hiçbir canlı yaşamıyordu. Kaçırdıkları adam bilgisi dahilinde ya da dışında izleniyor olabilirdi. Bu nedenle 4 adamın riske girmeye niyetleri yoktu. Dağlara doğru uzanan pek çok dar yol vardı. İçlerinden birini seçtiler. Minibüsün arka bölümünde yatmakta olan Martin, aracın asfalt yoldan ayrılarak engebeli bir arazide yol almaya başladığını ayrımsadı. Eğer kendilerini izleyen bir araç varsa burada mutlaka farkına varırlardı. Dikiz aynasından görülemeyecek kadar uzaktan bile izleseler, aracın kaldıracağı toz bulutu çölde kilometrelerce uzaktan bile fark edilirdi. Bir helikopter ise çok daha dikkat çekici olurdu. 8 kilometre sonra minibüs dağların arasında durdu. Ekibin şefi olan tabancalı adam güçlü bir dürbünle vadiyi, sahili ve gelmiş oldukları yolu kent merkezine kadar dikkatle inceledi. Minibüsü izleyen olmamıştı. Adamın gördüklerinden tatmin olması üzerine araç geriye döndü ve dağlardan aşağıya doğru ilerlemeye başladı. Hedefi dış mahallelerden birinde bulunan, etrafı duvarlarla çevrili bir arazi içinde bulunan bir villaydı. Kapılar arkasından kapandıktan sonra minibüs geri geri evin açık duran kapısına yanaştı ve Martin bu kapıdan içeriye tuğla örülü bir geçide götürüldü. Bileklerindeki naylon ip kesilerek çıkarıldı ve yerini serin çelik kelepçelere bıraktı. Martin'in başındaki kukuleteyi çıkardılar ancak 4 adam maskeli kalmayı tercih etti. Geri geri odadan çıkarak kapıyı kapadılar. Martin çekilen sürgünün sesini duydu. İçinde bulunduğu hücre tam anlamıyla bir hücre sayılmazdı. Burası zemin katta sonradan güvenli hale getirilmiş sıradan bir odaydı. Pencerenin önüne duvar örülmüştü. Martin bunu göremiyordu ama dışarıdan bakıldığında duvarın önünü renkli bir cam süslüyordu. Uzaktan dürbünle bakan herkes bu camın gerçek bir pencere olduğunu sanıp yanılabilirdi. Yıllar önce SAS'ta sorguya çekilme direnci ölçüldüğünde yaşadıklarıyla kıyaslandığında buradaki durumu neredeyse rahat sayılabilirdi. Tavanda yukarıya fırlatılması olası şeylere karşı telden bir çerçeveyle korunan bir ampul asılıydı. Işık loş olmakla birlikte yeterliydi. Duvarda portatif bir karyola duruyordu ve bağlı olduğu zincir uyumak için yatağa yatabileceği kadar uzundu. Bunun dışında bir de iskemlesi ve otobüs ya da karavanlarda kullanılan kimyasal tuvaletlerden bir tane vardı. Hepsi de rahatça ulaşılacak mesafede ama ayrı ayrı yönlerdeydi. Ne var ki sol el bileğinde çelik bir kelepçe vardı ve bu kelepçenin ucundaki zincir duvardaki bir halkaya bağlıydı. Gardiyanlarının kendisine yiyecek içecek getirmek için kullanabilecekleri kapı kendisinin ulaşamayacağı bir uzaklıktaydı. Ama kapıdaki gözleme deliğinden yaptıkları kendisi bunun farkına bile varmadan dışarıdan her an gözlenebilirdi. Forbes şatosu çok özel bir mesele konusunda üzerinde yerinin saptanabileceği bir aygıt taşısın mı taşımasın mı diye ayrıntılı olarak ateşli bir biçimde tartışılmıştı. Günümüzde herhangi bir ameliyata gerek duymadan kolayca derinin altına enjekte edilecek kadar ince vericiler kullanılmaktadır. Bunlar toplu iğne başından daha büyük değildirler. Enerji kaynağı kanın yaydığı sıcaklıktır. Ancak bunların erişim mesafeleri sınırlıdır. Daha da kötüsü onları bulmaya yarayan aşırı duyarlı dedektörler vardır. Philip sürekli olarak bu adamlar kesinlikle aptal değiller diye vurgulamış. CIA'li meslektaşı da ona hak vermişti. İçlerinden gerçekten iyi eğitim almış olanlar yüksek teknoloji, özellikle de bilgisayar bilimleri alanında uzmandırlar demişti MacDonald.
Ayrım sonu.